Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Yardımcı Doçent Doktor Fırat Erdoğan'la birlikteyiz. Hocam tekrar sorularımız var.
Buyurun.
Geçen haftalardan gelmiş. Bebeğime kaçıncı aydan sonra su vermeliyim diye bir soruyla başlayalım hocam inşallah.
Bebek beslenmesinde öncelikle şunu söylemeliyiz. Asıl olan anne sütüyle beslemektir. Anne sütüyle beslediğimiz zaman da şöyle bir yanlış anlama oluşuyor. Anne sütü çok faydalıdır, çok mükemmeldir. Besleyici değeri çok iyidir. Birçok sebepten dolayı büyüme hormonları, büyüme faktörleri, mikroplara karşı koruyucu özelliklerinden dolayı çok mükemmel bir besindir. Ama bunun da bir vakti vardır. 6. aydan itibaren bebeklere ek gıda başlanmalıdır. Burada anne sütünü mutlaka ön plana almalıyız. Mutlaka çocuklarımızı anne sütüyle beslemeye önem vermeliyiz ama bu çok önemli diye 6 ay, 8 ay, 10 ay, 15 ay tek başına anne sütü vermek de doğru bir yaklaşım değildir. En basitinden düşünürsek bebeklerin kalori ihtiyacını ilk 6 ay anne sütü %100 olarak karşılar. 6 aydan sonra bu oran %75'e iner. 9 aydan sonra %50'ye iner. O yüzden bir kalori açığı ortaya çıkar. İki, bebeklerin yemeği, yutmayı, yutkunmayı öğrenmeleri gerekir. Tat duyularının gelişmesini bekleriz. Ayrıca anne sütü büyüyen organizmanın bütün vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayamaz. Bu yüzden ek gıdalara da uygun olduğu şekliyle başlanmalıdır. 5. aydan itibaren ufak tefek ek gıdalar başlanabilir. Genel manada 6. aydan sonra başlarız. Ancak besinlerin alerji yapma riskleri, çocukların bunları yeme alışkanlıkları, reddetmeleri gibi nedenlerden dolayı meyve gibi, yoğurt gibi toleransı kolay, faydalı, evde yapılabilen ve işte doğal olarak bulunabilen meyveleri 5. ayda da ufak tefek verebiliriz. Bunlar verildikten sonra ailelerimize ilk sorusu direkt şu olur. Su vermeli miyiz, su verelim mi diye. Prensip şudur. Bir çocuk anne sütü ağırlıklı beslenmelidir. Anne sütüyle yeteri kadar kilo alıyorsa anne sütü yeterlidir. Anne sütü yeterliyse çocuğun su ihtiyacı da tam olarak karşılanmış anlamına gelir. Mama ile beslenenlerde de bu durum aynen böyledir. Çünkü mamanın tamamını suyla yapıyoruz. Bunun dışında ek gıda başlandıktan sonra özellikle pekmez verirsek mesela ki ön planda tercih ettiğimiz gıdalardandır. Çocuklarımız yanar kavrulur mu diye bir endişe niyeyse bütün ebeveynlerde oluyor. Böyle bir şey yok. Su ihtiyacı direkt olarak anne sütü alan çocuklarda yok kabul edilebilir. 5. 6. aydan sonra yavaş yavaş çay kaşığıyla veya biberonla teklif edilebilir. Alan çocuklara verilir ama illaki verilmesi şarttır diyemeyiz.
Başka bir sorumuzda da hocam ağızda oluşan pamukçuk için ne yapmalıyız diye bir soru var.
Pamukçuk hani böyle ismi sevimli bir durummuş gibi gözüküyor ama pamukçuk aslında bir mantar enfeksiyonudur. Sadece anne sütüyle beslenen çocuklarda zaman zaman görülür. Antibiyotik kullanımı ile ilişkili olduğunu biliriz. Genel itibariyle görüntü bozukluğu ağız içinde, dudaklarda, yanakta, dil üzerinde beyaz beyaz yamalar tarzında kendini gösterir. Çocukların canını da yaktığını düşünüyoruz bu lezyonların. Tedavi edilmezse çoğalır, büyür. Birinci tedavisi eski usul karbonatlı suyla temizlik yapmaktır. Bir çay bardağı suya bir çay kaşığı karbonat koyulup karıştırılır. Temiz bir tülbent, sargı bezi gibi bir şeyle parmağınıza sarıp içine batırırsınız. Bunlar ağzını güzelce temizlenebilir. Eğer birkaç gün buna yanıt alınmıyorsa hekim önerisiyle bir tane ilacı var. Hani marka ismi zikretmiş olmayalım. Bir mantar ilacı var. Ağza damla olarak damlatılıyor ama karbonatlı suyla silmek genellikle yeterli olur.
Bir oluşma sebebi var mı hocam bunların?
Antibiyotik kullanımıyla ilişki gösterilmiş. Yani antibiyotik kullandığınızda mantar çok oluşuyor ağızda. Bazen de annenin göğsünden bulaşabiliyor.
Hocam bir sorumuz da çocuklar neden fazla gaz olur?
Şimdi çocuklarda gaz olur yeni doğan bebeklerde. Bu daha çok sindirim problemlerinden kaynaklanır. Yeni doğan bir bebek yetişkinin minyatürü değildir. Yetişkinde var olan birçok madde çocukta da bir nispette vardır diyemeyiz. Bazı maddeler hiç yoktur. Bazı enzimlerin olgunlaşması 3 ay 6 ayı bulur. Bazı enzimlerin yetişkin düzeye ulaşması yılları bulabilir. Böyle olunca çocuklar sindirim konusunda sadece anne sütüyle besleniyor olsalar bile bazı problemler yaşarlar. Bu sindirim problemlerinden biri de gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak sisteminde gaz oluşmasıdır. Bu da şiddetli gaz sancılarına neden olur. Kolik dediğimiz şiddetli ağrılara neden olur. İşte infantil kolik dediğimiz şey de yeni doğan döneminde oluşan gaz sancılarıdır. Bağırsakların matürasyon, olgunlaşmasındaki gecikmeye bağlı olduğu düşünülüyor. Besin alerjileriyle alakası olabileceği düşünülüyor. Sindirimde görevli enzim ve yapıların yeteri kadar olgunlaşmamasına bağlı olduğu düşünülüyor. Kişilik özellikleriyle ilişkilendirilmiş, annenin ruhsal durumuyla ilişkilendirilmiş, bebeğin sağlık durumu, kilosu, doğum haftasıyla ilişkilendirilmiş ancak hiçbiri kanıtlanamamış. Sebebini bilmiyoruz hasılı kelam. Çocuklarda 3. haftada başlayıp 3. aya kadar net bir şekilde gaz sancıları devam eder. Bazı çocukta az, bazısında çok olabiliyor. Annenin yediği gıdalarla ilgisi var mıdır? Bilimsel olarak kanıt yok ama anne bir gün oturup işte 3 tabak kuru fasulye yer. Çocuk da gaz sancısından patlarsa o gün anlayın ki kuru fasulyesi de gaz yapıyor demektir bu. Acı baharatlı tüketmek buna bir örnek olabilir. Çok fazla meyve sebze tüketmek bir örnek olabilir ama şu meyve, şu sebze, şu gıda çok gaz yapıyor diyemiyoruz kesin olarak. Ancak bir çocukta 3. aydan sonra gaz sancılarının azalması, 6. aydan sonra net bir şekilde bitmesi beklenir. Eğer 3, 4, 5, 6. aylarda ya daha sonrasında gaz sancıları devam ediyorsa besin alerjileri de akla gelmelidir.
Evet hocam. Çocuklarda reflü olur mu hocam?
Tabii reflü olur. Şimdi bunun reflü...
Bunun bir de yaş sınırlaması var mıdır? Mesela bir yaşındaki çocukta da olur mu?
Tabii yeni doğan bir günlük bebekte de olur reflü. Reflü bir şeyin olması gerekenden geriye doğru kaçması demektir. Yani bir yolda oluşan bir madde, bir gıda, bir sıvı oluşur. Kanallar aracında bir yere aktarılırken düz gitmesi gerekirken geriye doğru gitmesi anlamına gelir. Her organda reflü olabilir. Mesane reflüsü de vardır. Mesaneden böbreklere idrar kaçağı olabilir. Ancak burada bahseden reflü tahmin ediyorum mide reflüsüdür.
Evet.
Midede oluşmuş içeriğin yemek borusuna doğru gitmesi ifade eder. Önemli problem şudur. Midenin içerisinde çok kuvvetli asit yapıdadır. Alınan gıdaların sindirilebilmesi için. Hani ilgili dinleyenlerimiz anlayabilir bunu. pH 2 civarıdır. Çok düşük. Yani çok kuvvetli bir asittir bu. Yemek borusu ise böyle değildir. Daha alkali bir ortamdır. 5 küsur bildiğim kadarıyla pH'sı. Buradan geriye doğru gıdalar kaçtığı zaman direkt çamaşır suyunun bir eti yakması gibi düşünün. Mide içeriği de yemek borusunu yakar. Yetişkinlerde bu durum var ve uzun sürerse yemek borusu kanserine kadar gidebilir olay. Ama bu bahsettiğim reflünün başlamasıyla kanserin oluşması belki 20 yıl bile denebilir. Yani çok uzun bir süreden bahsediyoruz. Çocuklarda ise bunu ön planda düşünmeyiz biz. Reflü çocuklarda daha çok kusma, öğürme, ağza acı su gelmesi. Yani böyle belki hoş bir benzetme değil ama geviş getirme tarzı hareketler. Daha ilerleyen dönemde kusmalara bağlı kilo almama, geçmeyen öksürük nöbetleriyle kendini gösterir. Ama burada ayırt edilmesi gereken şey, reflü her çocukta vardır mide reflüsü. Reflü hastalığı her çocukta yoktur ama. Çünkü yetişkinlerde reflüyü engelleyen basit mantıklı fiziksel mekanizmalar var. Yetişkin katı gıdalarla genellikle beslenir, üzerine su içer. Çocuk tamamen su içiyor. Yetişkin ayakta duruyor, yer çekim etkisiyle yukarıdan aşağıya doğru akım sağlanıyor. Çocuk sürekli yatıyor ve sıvı gıdalarla besleniyor. Bir başka faktör, midenin içerisinde bir ilmik vardır diyelim. Yemek borusu ile mide arasında gastroözofajiyel bileşke dediğimiz yerde. Bu bazı çocuklarda daha gevşek olarak yukarıya doğru kaçaklara imkan vermektedir. Reflü var, çocuk sürekli kusuyor. Reflü var, çocuk kilo almıyor. Reflü var, çocuk çok öksürüyor. Öksürük nöbetleri standart ilaçlara cevap vermiyorsa bu reflüde tedavi gerekiyor demektir. Reflüye genellikle klinik gözlemle karar veririz. En temel tanısı gastroskopi yapmaktır. Yani bu yetişkinlere yapılan midenin endoskopik araçlarla görüntülenmesi hadisesi gerekir. pH monitorizasyon denilen işlem yapılabilir. Yemek borusunun alt ucundan alınan materyalin pH'sinin düşük olduğunun gösterilmesine bağlıdır. Ancak genellikle bazı yerlerde teknik imkansızlıklar, bazı yerlerde ailelerin bu işlemi yaptırmak istememesinden dolayı direkt tedavi verilmesi ve tedaviye yanıtın değerlendirmesi aslında bir tanı metodu olarak kullanılabilir.
Hocam yani tedavisi yetişkinlerle aynı mıdır
yetişkinlerle
peki?
Yetişkinlerle tabii tamamen aynı. Hatta aynı ilaç kullanılıyor. Evet. Hani etken madde adını söyleyeyim ama lansoprazol etken maddedir. Evet. Piyasada herkes anlıyor böyle söyleyince. Aynı yetişkine kullanılan ilaç çocuklara da rahatlıkla kullanılıyor. Bir günlük bebeğe de kullanılıyor. Onun dışında daha basit reflü ilaçları var. Kimyasal madde içermeyen fiziksel ajanlar da var. İçiyor çocuk bunu. Toz olarak mamasına falan da karıştırılabiliyor. Anne sütüne karıştırılabiliyor. Midenin asit pH'sını gördüğü anda köpürerek bir katman oluşturuyor. Böylece geriye olan kaçakları engelliyor. Onun dışında kusma engelleyici ilaçlar da bu amaçlarla kullanılabiliyor.
Evet. Hocam bu bademcik ve geniz etinin çocukluk çağında vücut direncini arttırdığı Bunu söyleyen bazı kulak burun boğaz doktorları varmış. Yok. Yani bunun bir şeyi nedir?
Şimdi genel bir böyle felsefede, hukukta bir prensip var işte. Mefhumu muhaliften yola çıkarak bir çocuğun bademcik adı verilen bizim tonsil dediğimiz dokusu alınırsa bağışıklık sistemi düşer. Bu alınmazsa bağışıklık güçleri anlamına gelmez ama.
Evet.
Şimdi normalde ikisini ayıralım, bademcik ve geniz etini. Bademcik bizim tonsil dediğimiz organdır. Ağzı açtığınızda iki tarafta işte bir bademden iridir aslında. İki tarafta görünür en meşhurları. Toplam 12 ya da 14 tanedir. Valderi lenf halkası denir. İşte çok miktarda orada lenf bezi vardır. Bu lenf bezleri vücudun her yerinde olan mahalle karakolu hüviyetinde organlardır. Bunların şişmesi, büyümesi korkulacak bir şey değil. Bilakis iyiye alamettir ilk aşamada. Vücudunuz bir mikrop, bir zararlı uyarana karşı yanıt veriyor demektir. Bunlar şiştiği zaman vücut enfeksiyon ajanlarına karşı mücadele eder. Önemli olan bazen doğal bağışıklıkla, bazen dışarıdan destekle, bazen antibiyotikle bu hastalık yenildiğinde bu bademciklerin şişliklerinin de 2-3 hafta içerisinde normal hale inmesi beklenir. Bazen tüberküloz gibi kronik enfeksiyonlar, bazen lösemi lenfoma gibi kan ve diğer dokuların kanserleri, kötü huylu hastalıklarında da lenf bezleri şişer.
Evet.
Bunların şişmiş olması bölgesel olarak anlamlıdır. İşte boyun bölgesinde ise, işte kasık bölgesinde, koltuk altı bölgesinde ise o bölgeyle ilgili bir enfeksiyonu ya da bir kötü huylu hastalığı düşündürebilir bize. Biz şimdi burada bademcik diye kastedilince iyi huylu hastalıklar, basit enfeksiyonlar akla gelir. Bir çocuğun dediğim gibi bademciğin şişmesi ilk anlamda hayra alamettir ama bu bademcik şişmesi bazen viral enfeksiyonlardan, bazen bakteriyel enfeksiyonlardan olur. Viral olanlar zaten ıhlamur içseniz düzelen, basit ağrı kesicilerle istirahatle idare edilerek geçirilebilen hastalıklardır. Ama bir de bakteriyel enfeksiyonları vardır, antibiyotik gerektirir. Bir çocuk bir senede 7 kere, ama kültür alınarak yapılacak, böyle ezbere gözle tanık olarak değil, 7 kere antibiyotik kullanacak hale geliyorsa bademcik iltihabından dolayı, bu bademciğin faydası zararı artık birbirini kurtarmıyor.
Peki anlamına hocam gelir. Bademcik orada bir koruma mekanizması işletmiyor mu aslında?
İşletiyor ama muhtemelen küçücük bakterilerde bile çok fazla işlettiği için sistemi çocuğun büyüme gelişmesini engelliyor. Yeme alışkanlıklarının iştahını bozuyor. Geçirilen her enfeksiyon yüksek ateşlerle havale riski, hastaneye gitme, gereksiz tetkik, gereksiz ilaç kullanmaları da tetikliyor. Ha, bademciği aldığınız zaman hasta olmayacağınız anlamına gelmiyor bu. Ama basit farenjitlerle daha hafif geçirebiliyorsunuz bu tabloyu. Şimdi bir de bir çocuğun yemek borusu ve nefes borusunun başladığı yeri düşünün. İşte takriben diyeyim ki yaşına göre değişmekle birlikte 1 santim çapında bir boru, 2 santim çapında bir boru. Üzerinde iki taraftan gelmiş 3 santim çapında iki tane lenf nodu var orada. Bademcik var, tonsil var.
Evet.
Bunlar tabii her şeyi engelliyor. Çocuğun genel durumunu bozuyor. Böyle olduğu için bir senede 7 ya da 2 senede 5 kere üst üste kültür alınarak tanı kesinleştirilmiş boğaz enfeksiyonu geçirmiş çocukta bademciğin alınması tavsiye ediliyor. Alınması bağışıklık sistemini düşürmez prensip olarak. Etkili askerlerden birinin çıkarılması gibi düşünülmelidir ama bu etkili asker de aslında biraz paranoyak bir asker, biraz şizofren bir asker. Yani faydası zararı kurtarmıyor esasında kendini diye de düşünebiliriz. Geniz eti ise tamamen farklı. Bundan biraz daha yukarıda yerleşmiş. Şimdi burnunuzdan havanın girdiğini düşünün. Burundan hava giriyor, o burundaki konka dediğimiz şişliklerin arasında dolaşıyor, ısınıyor, nemlendiriliyor. Yukarıda nazofarenks dediğimiz yerden genize katılıyor. Buradan aşağı iniyor, orofarenks dediğimiz yer. Yani ağzınızı açtığınızda karşıda gördüğünüz alan. Oradan da geçerek nefes borusu yoluyla akciğerlere doğru gidiyor. Geniz eti ağzınızdan içeriye parmağınızı soktuğunuzu düşünün. Bir de burnunuzdan içeri parmağınızı soktuğunuzu düşünün. İşte o iki parmağınızın arasında kalan alanda bulunan bir et parçası. Her insanda vardır. Bazı insanlarda biraz büyükçedir. Büyürse burun yoluyla alınan havanın geçişine engel olur. Bu da hoş bir durum değildir. Allah burunu boşuna yaratmadı, konkaları boşuna yaratmadı. Bu havanın nemli ve sıcak olarak içeriye geçirilmesi lazım. Ki bir kulak burun boğazcı arkadaşımız bahsetmişti bu konudan daha önce. Çok büyük bir mucizedir bu. Dünya üzerinde hiçbir klima sistemi, hiçbir nemlendirme sistemi bu kadar küçücük bir alanda bu kadar havayı kaç derece olursa olsun alıp 25 dereceye çıkarıp şu kadar yüzde bu kadar neme ulaştırması mümkün değildir diye. Yani burundaki o et parçacıkları dünyanın en muhteşem klima ve nemlendirme sistemi evet. aslında. Siz şimdi burnu tıkadıysanız eğer geniz eti ile bu sistemden hiç istifade edemeyip ağızdan aldığınız hasbelkader ısınmış ya da ısınmamış, nemlenmiş ya da demlenmemiş kuru ve soğuk havayı ciğerlerinize kadar gönderirsiniz. Bu hiç hoş bir durum değildir evet. doğal olarak. Bu bir. İki, insanoğlu burundan nefes almak üzere kurgulanmış bir yaratıktır. Eğer burundan nefes almıyorsa gece ağzı açık kalır. Ağzından nefes alıp vermekte küçük dil yorulur. Onun sürtünme sallanma hareketlerine bağlı, titreme hareketlerine bağlı horlamalar olur. Bu horlamalar ilerleyen dönemlerde uyku apne dediğimiz şeye neden olur. Böyle olunca çocuk gece yatar sabah kalkar. Ne güzel uyudukça 8 saat 10 saat ama yattığından beter kalkar çocuk. Çok yorgun perişan. Niye? Gece fark etmeden belki 200 kere uyanır. Bu horlamalar yüzünden. Ertesi gün çocuk uyumuş olarak okula giden bir çocukla hiç uyumamış olarak giden bir çocuk. Ertesi çocuk alık alık bakar okulda tabii her şeye. Gereken geniz etinin alınması gereken geniz etinin alınmaması çocuğun okul başarısını, akademik başarısını bile direkt olarak düşürür. Bu yüzden geniz eti ve bademcik kriterler sağlanıyorsa eğer alınması öneriliyorsa alınması daha faydalıdır. Ancak maalesef tabii dinleyenlerimiz şunu soruyor. Bazen kötüye yönelik uygulamalar var. Alınabilir, alınmayabilir bir geniz eti. İşte bazen işte sağlığın ticarileşmesi nedeniyle gereksiz yere alınıyor düşünceleri de akla gelmiyor değil. Bundan doğan rahatsızlıklar var aslında. Bu konuda hani birkaç hekime danışılabilir art arda. Hepsi alınsın diyorsa alınmasına hiçbir mahsur da yoktur.
Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam. Yani sorularımız bayağı var elimizde. Bir dinleyicimiz bebeğimin ağzından çok su akıyor. Neden olabilir diye bir soru sormuş.
Şimdi bebeğimin diye soruyorsa muhtemelen diş çıkaracağı anlamına gelir bu. Çocuklarda ilk diş ailenin genetik öyküsüne göre genellikle 6 ay civarı çıkar. Ama 18 aya kadar ilk dişini çıkarmayan normal çocuklarda vardır. Ama doğduğunda dişle doğan çocuklarda vardır. Bir ayda, iki ayda çıkaranlar da vardır. Diş çıkarma biraz abartılan da bir durumdur. Aileler her şeyi diş çıkarmaya bağlayabiliyorlar. İşte salya akıyor ağzından diş çıkaracak. Çok ağlıyor diş çıkaracak. Ateşi var diş çıkaracak. İshal oldu diş çıkaracak. Maalesef bilimsel veriler çok desteklemiyor bunları. Evet biraz ateş huysuzluk huzursuzluk yapar. Çünkü diş eti iltihabı neticesinde o diş oradan çıkıyor. Ağızda salya akması yapıyor. Özellikle 3, 4, 5, 6, 7, 8 aylık bir çocuktan bahsediyorsak ağızdan su akmasının en sık sebebi diş çıkarmadır. Ama aynı anda ateşi olan ve sürekli ağlayan bir bebekten bahsediyorsak veya çocuktan bahsediyorsak bir boğaz iltihabı olup yutkunma güçlüğüne bağlı boğaz iltihabı yüzünden de ağızdan su akabilir. Daha büyük çocuklarda dış ortamla temas eden, okula giden, dışarıda yiyip içen çocuklarda özellikle gece olan ağızdan su gelmelerinde de bağırsak parazitleri akla gelebilir.
Evet hocam, programımızın ilk bölümünün de sonuna geliyoruz. Son bir soru daha soralım. Yeni doğan bebeğimde çok tüylenme var. Bu bir hormon bozukluğu olabilir mi diye bir sorumuz var.
Şimdi olabilir bir ihtimal ancak %99 olmuyor. Bunu baştan söyleyelim. Bizde ailelerin genetik özelliklerine bağlı gene. Bazı ailelerin çocukları gerçekten daha tüylü doğabiliyor. Daha çok saç işte hatta doğuşta bıyık bölgesinde işte kulak çevresinde alında çok fazla tüyler kıllar olabiliyor. Vaktinden erken doğan düşük doğum ağırlıklı olan bebeklerde bunu daha sık görüyoruz. Burada asıl sıkıntı hani hormonla ilgili bir problem olabilir mi? Kabaca şöyle tarif etsek doğru olur sanıyorum. Bir çocuğun genital bölgesinde işte bez bölgesinde kilot bölgesinde ya da koltuk altında tüylenme ve daha önemlisi kıllanma artışı varsa bu hormon dengesizliğiyle ilişkilendirilebilir. Yeni doğan bebek dahil her çocuk bunu konunun muhatabıdır. Anne bir sebepten dolayı kortizon hormonu kullanmıştır yüksek miktarda gebelik boyunca. Direkt kıllanma artışı yapar. Ben kendim takip ettiğim bir hastamda biliyorum. Anne emzirirken 100 sayacı olmuştu. Yüksek doz kortizon alması gerekti. Çocukta direkt tüylenme oldu genital bölgede. Evet. Bunun dışında çok nadir olmakla birlikte cinsiyet hormonu salgılayan tümörler çocuklarda da gözükebiliyor. Daha ileri yaşlarda yani 2, 3, 4, 5 gibi yaşlarda erken ergenlik bir kıllanma ve tüylenme belirtisi oluyor. Ama bunlar da dediğim gibi neredeyse kural olarak genital bölge ve koltuk altı bölgedeki tüylenme ve kıllanmaları ciddiye alıyoruz. Onun dışındakileri genellikle cinsiyet hormonlarıyla ilişkilendirmiyoruz.
Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey sorularımızı dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyor. Hocam bir dinleyicimiz kistik fibrozis teşhisi konmuş bebeğine ya da çocuğuna, tam onu da bilemiyoruz ama yani bu nedir, biraz bize bilgi verebilir misiniz bu konuda?
Şimdi şöyle, kistik fibroz, hani üzerinde konuşsanız 40 dakikalık bir programı ayırsanız bir kısmını anlatabileceğiniz bir konudur esasında. Kistik fibroz özellikle bizim de mensubu bulunduğumuz işte Kafkas ırk grubunda sık görülen bir hastalık. 4000'de bir gibi hatırlıyorum, çok emin değilim orandan ama ama ırklara göre çok değişiyor. En sık görülenlerden biri bizim bölgemiz. Ama mesela işte Eskimo'larda, Kızılderililerde, Avustralya yerlerinde 100.000'de bir gözüken adı sanı bilinmeyen bir hastalık da olabiliyor. Yere göre değişiyor yani. Kistik fibroz esasında vücudun hani tuzu diyelim, sodyum, potasyum, kloru idare eden kanallardaki problemden dolayı vücuttaki tüm salgıların koyulaşması ve yoğunlaşması. Hani diye belki Türkçeleştirebiliriz, basitleştirebiliriz. Bu ne anlama geliyor? İşte çocukta en çok solunum yolunda bu tip salgılar var. Hani sümük, balgam diyelim. Bunlar çok koyu ve yapışkan olduğu zaman çocukta sık sık akciğer enfeksiyonlarına neden oluyor. Safra salgısında problem oluyor. Pankreasın salgıladığı enzimlerde problem oluyor. Bağırsağın sindirimle ilgili, eminimle ilgili faaliyetlerinde bozukluklar oluyor. Asıl olan bu hasta ne şikayetle geliyor? Sık sık tekrarlayan zatürreler, sık sık tekrarlayan bronşiyolit atakları, büyüme gelişme gerilikleri, düzelmeyen kusmalar, kilo alamamalar, bazen eşlik eden otoimmün hastalıklar, işte saç dökülmesi, cilt problemleri gibi şikayetlerle geliyorlar. Ama en çok gördüğümüz şekli sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıdır. Tanıdan şüphelenildiğinde ter testi diye bir testi vardır. İşte çocuğun koluna diyelim ki bir naylon market poşeti gibi bir şey düşünün. Böyle bir şey yapıştırılarak terlemesi sağlanır. Buradan alınan malzeme toplanır. İçindeki sodyum klor düzeyleri değerlendirilir. Artık bu hastalık sık görülmesi ve erken tanı konma ihtiyacı oluşması hasebiyle yeni doğan tarama testlerinde de bakılıyor. İmmün reaktif tripsinojen diye başka bir madde bakılıyor orada. Bu alınan topuk kanında kistik fibroz da var mı diye bakılıyor memleketimizde. Erken tanı konması halinde en azından tekrarlayan enfeksiyonları engelleme yoluna gidiliyor. Oluşan sekresyonların daha yumuşatılması, hafifleştirilmesi yoluna gidiliyor. Beslenme düzenlemeleri yapılıyor. Enfeksiyonların da daha agresif tedavilerle daha çabuk tedavi sağlanma yoluna gidiliyor. Ama genel anlamda böyle. Yani sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları büyüme gelişme geri yapan bir hastalık.
Hocam peki yani tedavisinde bir zorluk var mıdır? Özellikle
tedavisinde çok zorluk var. Maalesef,
çocuklar noktasında.
Tabii maalesef zaten yetişkin çağı maalesef çoğu ulaşamıyor. Hani teorik olarak ulaşılabiliyor. Öldüren bir kanser gibi hastalık düşünülmesin ama o kadar sık tekrarlayan enfeksiyonlar oluyor ki akciğer enfeksiyonundan hasta kaybedilebiliyor. Akciğer parenkimi kaybediliyor. Solunum desteğine ihtiyacı oluyor. Kalp bu yükü aşamadığı için kalp problemleri yaşanabiliyor. Büyüme gelişme gerilikleri ayrı bir dert oluyor. Tedavi tek tek ele alındığında kolay ama hani bir zatürreyi tedavi ediyorsunuz ama 150 zatürreyi tedavi edemiyorsunuz neticede. Böyle bir gidişat olan bir hastalık.
Bir dinleyicimiz kız bebeklerinin kulaklarını kaç aylıkken deldirilmeli diye deldirilmeli mi diye bir soru sormuş ama yani şimdi bir deldirmenin bir sağlıkla alakalı bir şey var mı hocam?
Sağlıkla alakalı bir yani problem değil ama biz geleneksel olarak yani bir kız çocuğunun kulağı delinecek netice itibariyle ne zaman delinmesine ait güvenilir bir şey söyleyemiyoruz. Hani bir aylıkken rahatlıkla delinebilir ya da bir yaşındayken rahatlıkla delinebilir demek mümkün değil. Evet. Ama bunun tersi olarak mesela bir aylık bebeğin kulağını delseniz ne olur? Bir zararı olmaz. Ama özellikle bağışıklık sistemiyle ilgili problemler yaşanabileceği için mesela çocuğun bağışıklık sistemi yetmezliği vardır. Bunlar bazen anneden geçen hücreler tarafından idare edilip ilk 6 ayda bulgu vermeyebilir. Ama siz kulak delmek gibi hani bir anlamda gereksiz bir ameliye ile burayı tutup enfekte ederseniz çok ciddi bir sağlık problemiyle karşılaşabilirsiniz. Ama hiçbir sağlık problemi olmayan, tamamen sağlıklı, enfeksiyon geçirme öyküsü bulunmayan bir çocuğun bir yaşında kulağını delseniz yani bilinen bir engel de yok bunu yapmaya. Evet. Ama güvenilir ay şudur, hiçbir kitapta yazmıyor böyle bir şey.
Hocam çocuklarda migren olur mu?
Olur. Tabii olur. Çocuklarda da migren olur. Yani hem de bunun, sık da olur.
Peki bir yaş şeyi var mıdır?
Yani yok hayır. Yaş şey yok. 5 yaşında da migren tanısı koyabilirsiniz bir çocuğa.
Daha aşağıda var mı?
Tanı kriterleri olarak mümkün. Yani migren şu yaşın altına tanı konamaz demek zor. Ama migrende tanı zaten nasıl konur? Şimdi çocuğun baş ağrısı şikayeti var. Evet. Basit olarak iki kaşının üzerinde şiddetli ağrıyı gösteriyor. Ateşi var, 10 gündür baş ağrıyor. Sinüzit düşünürsünüz. Evet. Çocuğun baş ağrısı var ama özellikle okula gittiği zamanlar artıyor ve şakak bölgesinde ise bir gözlük ihtiyacını düşünürsünüz. Göz hekimine yönlendirirsiniz. Çocuğun Enseden başlayan şiddetli böyle kıvrandırıcı baş ağrıları var. Hipertansiyon akla gelir. Sabah olan fışkırır tarzda kusmanın eşlik ettiği çok şiddetli ağrılar bir beyin tümörünü bile düşündürür. Ama ailesinde birçok bireyde migren olan bir yarım baş ağrısı, yani başın bir yarısını şiddetli tutan zonklayıcı karakterde yüksek ışık, gürültü, bazen stres, uykusuzluk, yorgunluk durumlarında tetiklenen, bazen birkaç saat, bazen birkaç gün sürebilen bir baş ağrısı tarifliyorsa 5-6 yaşında bir çocuk, buna da migren diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada hastanın şikayetini anlatmasıyla tanı koyduğumuzu düşünürseniz böyle bir ifadeyi 2 yaşında bir çocuğun kullanması beklenemez. Evet, ama doğru. Migren şu yaşta söylenebilir demek zor. Migren mi değil mi, bir MR çekelim çıksın, öyle bir şey yok. Bir kan tahlili alalım, mikrobu çoksa migren, öyle bir şey de yok. Sadece klinik değerlendirmeyle tanı koyduğumuz için hastanın baş ağrısını ve baş ağrısını tetikleyen faktörleri bize güzelce ifade edebileceği her yaşta migren tanısı koyarız. Aileler genellikle çok panik yapar ama migren tanısı koysak ya da koymasak, zaten migren tanısı koyduğumuzda da en sık kullandığımız işte ibuprofen etken maddeli ağrı kesicileri verip evine yolluyoruz çocuğu. Mümkün mertebe tetikleyen şeylerden sakının diyor, bırakıyoruz. Daha ileri bir tetkik, daha yüksek bir tedavi vermiyoruz. Çocukların genelde büyüme gelişmesini, okul başarısını vesairesini çok fazla etkilemez ama migren çocukluk çağı boyunda da gözükür. Hele ki biz 18 yaşa kadar çocuklara bakıyoruz. 13-14-15 yaş grubu, özellikle kız çocuklarında sıklıkla görürüz. Daha da sıklıkla migren olduğunu zannederiz hastaların. Aslında değildir ama yanıltırlar bizi genellikle.
Hocam bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Çocuğumu sağlık ocağına götürdüğümde baş çevresinin küçük olduğunu, mikrosefali olabileceğini söylediler. Bununla alakalı bir bilgi verebilir misiniz
bize? Tabii. Şimdi mikro küçük demek, sefali baş demek. Mikrosefali baş çevresinin olması gerekenden küçük olduğunu ifade eden Latince bir terim. Bir yeni doğan bebek daha anne karnından çıktığında mikrosefali tanısı alabilir. İşte doğuşta normalde bir çocuğun baş çevresi 30-35 santimdir ama doğum haftasına göre değişir. Bunun persentilleri var. Buraya bakarak değerlendirilir. Olması gerekenden küçük baş çevresi bulunursa mikrosefali tanısı konur. En sevmediğimiz grup maalesef budur. Anne karnında geçirilmiş enfeksiyonlar ya da genetik hastalıklar, kromozomal hastalıklardan olur. Maalesef büyük oranda tedavisi olmayan tanı konum. İşte maalesef beyin gelişiminin olmadığını görüp izlediğimiz, kısa vakitte çok uzun yaşamayan da hastalarımız olur genellikle. Hastalığın cinsine göre tabii yaşam süresini etkilemediği de olur. Onun dışında ikinci durum burada sorulan, anladığım kadarıyla aylık takibe götürüyoruz çocuğumuzu. İşte ilk 6 ay ayda bir kere, daha sonra en az 2-3 ayda bir, 1 yaşından sonra 3-6 ayda bir çocukların değerlendirilmesini istiyoruz. Boy, kilo ve baş çevresi ölçüyoruz. Özellikle ilk 1 yaş her ay düzenli ölçmek istiyoruz. 2 yaşa kadar ölçülmesini öneren yerlerde çoktur. Normalde beklenti ilk 3 ayda baş çevresi 4 santim, affedersiniz. İlk 3 ayda baş çevresi 4 santim büyür. İkinci 3 ayda 4 santim büyür. Üçüncü 3 ayda 2 santim büyür. Dördüncü 3 ayda 2 santim büyür. 4-4-2-2 yaklaşık 12 santim baş çevresinde bir artışla birlikte 34 santim baş çevresine başlayıp birinci yaşı 46 santimde bitirme beklenir. Burada iki soru vardır. Bir, her ay büyümesi gerektiği kadar büyüyor mu? İki, olması gereken yere yakışıyor mu? Her ay alt sınırdan giderseniz kıl payıyla bir yaşın sonunda alt bir değerde de kalabilirsiniz. Baş çevresi yeteri kadar büyümüyorsa beyin için büyüme alanı kalmıyor demektir. Çünkü kafatasının içinde büyükçe bir sıvı kitlesi, boş alanlar ve beyin dokusu var. Beyin dokusu baş çevresi büyüdükçe büyüyor. Büyümezse bu küçücük alanı başka organlarla birlikte paylaşması gerekiyor. Burada en sık sebep ilk doğduğunda ön fontanel diyoruz. Ön bıngıldak açıktır. Bazı çocuklarda 3 ay kadar arka bıngıldak da açık olabilir. Bunun dışında da temel kemiklerin arasındaki sutura dediğimiz boşluklar açıktır ve bunlar büyümeye imkan sağlarlar. Buraya bakarak baş çevresinin her ay dediğim gibi işte ilk 3 ayda 13 milim kadar büyümesi beklenir. Eğer büyümüyorsa aylık takiplerde, olması gerekenin altında kalıyorsa baş çevremiz ve bu aylar boyunca, yani bir ay küçük ölçmekle, bir ay az büyümüş ölçmekle bu iş olmaz. Genelde 3 ayda değerlendirmek doğrudur. O zaman diyor ve ayrıca fontaneller ve sutralar kapanmış ise biz hastayı beyin cerrahisine yönlendiriyoruz. Gerekirse beyin cerrahisi bir operasyonda tekrar bu boşlukları açabiliyor. Buna kroniosinostoz dediğimiz hadise, yani kafanın kemiklerinin birbirine yapışmış olması hadisesi. Onun dışında beyin büyümesine engel olacak sebepler kafa çapında büyümesine engel olabiliyorlar ama hani kafa çapı küçük kalıp beyni etkilemiş değil. Beyin zaten büyümüyor bazı çocuklarda da. Hasıl kelam bu baş çevresi büyümemesi pek hayra alamet bir durum değil maalesef. Direkt beyin gelişimini engelleyen bir durumdur. Buna neden olan bir takım metabolik hastalıklar da vardır. Bazı işte tiroid hormon bozuklukları, D vitamini, kalsiyum metabolizması ile ilgili hastalıklar da buna neden olabilir. Anne karnında geçirilmiş enfeksiyonlar, bazı kromozomal genetik hastalıklar ileri vadede bu yansımayı gösterebilir bize. Ama panik olmaya da gerek yoktur. Erken dönemde tanı konursa beyin cerrahisinin müdahalesiyle baş çevresinin tekrar büyümesi sağlanır. Ancak beyinden kaynaklanan bir problemse maalesef yapacak bir şey yok.
Evet. Hocam bir dinleyicimiz bebeğinin şaşı olduğunu söylemiş ama yaşıyla ilgili bir şey belirtmemiş. Bildiğim kadarıyla yeni doğanlarda
normal
olduğunu biliyoruz ama ne zamana kadar normal bu?
Normal şartlarda biz buna şaşılıkta demiyoruz. Gözde kayma diyoruz. Evet. Bu konuda tam bir konsensüs yok. Eski kitaplarda 1 yaşına kadar beklenir diyordu. Daha sonra 9 ay, 3 ay diyen kitaplar bile var şu anda. Ama ilk 3 ay, 6 ay, 9 ay genellikle hiçbir şey yapmıyoruz. Göz kaymaları, göz küresini hareket ettiren kasların organizasyon probleminden kaynaklanır. İşte biri kasırken öbürü gevşemesi gerekirken ikisi aynı anda kasılabiliyor. Göz başka bir yere doğru yönelebiliyor bu sebepten dolayı. Yani çok endişe edecek bir durum değildir esasında. Genellikle primer olarak göz hastalığıdır. Biz normalde de çocukları 18 aydan sonra bir göz hekimine zaten şikayet olmasa da yönlendiriyoruz. Eğer ailede bir göz hastalığı ya da çocukta gözde kaymada aşırılık görüyorsak 1 yaşında göz hekimine yönlendiriyoruz. Ama 6 aylık bir çocuğu gözünde kaymadan dolayı göz hekime yönlendiren arkadaşlarımız da var. Ama o kadar küçük çocuklara genelde bir tanı koymak da mümkün olmuyor. İlk yaşlarda 1-2 yaş civarında göz kaymalarında gözlük tedavisi, kapama tedavileri öneriliyor. Daha sonraki dönemlerde bazen ameliyat gereksinimi de oluyor. Ancak genellikle tedaviye yanıt veriyor bu tip durumlar.
Hocam bir dinleyicimiz çocuğunu doktora götürdüğünde halk arasında öpücük hastalığı diye bilinen bir rahatsızlıktan kendisine bahsetmiş. O da bu konuyla alakalı hocam bir bilgi verebilir mi diye soruyor.
Bu işte daha sonra niyeyse ismiyle meşhur olan hastalıklardan oldu. İsmini vermeyeyim, bir meşhur televizyon sunucusu olduktan sonra çok meşhur olmuştum. Öpücük hastalığı denme gerekçesi şu: biz milletçe çocukları sarılıp öpmeyi çok severiz. Hastalıkta en çok tükürük yoluyla bulaşıyor. İşte şapur şupur öperseniz çocuğa tükürük yoluyla bulaştırıyorsunuz. Manası bu öpücük hastalığının. Epstein-Barr virüs denen bir mikrop yapar. Enfeksiyöz mononük diyoz denen bir hastalıktır. Farklı virüslerde bu hastalığı yapmakla suçlanmıştır. Basit viral bir boğaz enfeksiyonudur esasında. Hiçbir riski yoktur esasen. Çok yüksek ateş yapıp insanları endişeye sevk eder. Boyunda çok miktarda lenf nodu, lenf bezesi yapabilir. Hani kötü huylu bir hastalık olabilir mi diye endişe edilir. Enfeksiyöz mononüktöz ya da öpücük hastalığından dolayı bir sıkıntı yaşanmaz genellikle. Ama hani bunu söylememiz bile ne kadar doğru bilmiyorum ama birkaç tane kanser çeşidinde bu kanser neyle alakalı olabilir diye araştırılırken işte Burkitt lenfonu, nazofarenk karsinomu gibi durumlarda bunlara da etkilenen dokuda, kanser olmuş olan dokuda bu Epstein-Barr virüsünün izleri saptanmış diyelim. Evet. Bu virüs de şu kanserlerine ilişkisi vardır deniyor ama işte bu cümleyi tersten okumakla alakalı. Enfeksiyöz mononüktöz olmuş bir adamda falanca kansere karşı artmış risk söz konusudur demek son derece abartılı, anlamsız, gereksiz, bir amaca yönelik olmayan bir cümle olur. Ama falanca kanser tiplerinde evet bu mikrobun da bir dahli olduğu düşünülüyor. Ancak buna ait bir kanıt yok dediğim gibi. Bu dinleyenimize şunu söyleyebiliriz: öpücük hastalığı son derece basit bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Biraz ağır gidebilir. Yüksek ateş yapabilir. Boyunda lenf bezeleri yapabilir. Yani lenf nodlarına şişme yapabilir. Bu konuda endişeye sevk eder insanları ama birkaç hafta içinde kendiliğini sınırlayan iyi huylu bir hastalıktır.
Evet. Hocam dinleyicimiz de yaz aylarında çocuğunun çok isilik olduğunu, bunu önleyebileceği veyahut da daha kolay atlatabileceği bir tavsiye edebileceğiniz bir şey var mıdır
maalesef,
diye soruyor.
Maalesef yok. İsilik neticede ter bezlerinin çalışmasıyla alakalı bir durum. Bazı insanlarda işte çok sıcak havalarda, özellikle açık tenli hassas şahıslarda sıcak havaya temas edildiğinde, çok terlendiğinde, rutubetli nemli ortamlarda ortaya çıkıyor.
Giysilerle alakalı
da olabilir. Var mı çok hocam? Terleten işte polyesterli giyecekler de bunu tetikliyor olabilir ama genelde kullanılmıyor böyle şeyler. Ama yazın bir çocuğu sadece bezle çıplak da yatırsanız gene isilik oluyor terlediği zaman. Bazı çocuklarda daha çok oluyor. Bazı seneler niyeyse daha çok görüyoruz. Bugüne kadar kullandığımız ve fayda eden bir krem hiç olmadı, emin olabilirsiniz. Evet. Mesela imkan oldu denize girip çıkan çocuklar biraz daha kolay düzeliyorlar ama onlar da arabaya binip işte kaldıkları şehre geri dönerken yolda terleyip gene isilik olabiliyorlar. Yani bunun için denize gitmeyin boşuna. Neticede bu bir hastalık değil, maalesef bir korunma metodu yok.
Çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Daha yok. Çok sıcak olmayan ortamlarda tutmaya çalışacağız.
İşte hani klimatize ortamlarda biraz daha kuru, çok nemli olmayan yerlerde tutmak daha faydalı olabilir.
Hocam Konak tedavisi nasıl yapılmalıdır diye bir soru var ama daha önce bu soruları cevapladığınızı hatırlıyorum. Dinleyicilerimize tekrar olması asebiyle
sorulmuş olduğu için biz de cevap vermiş olalım.
Biz de cevap verelim, evet.
Konak çocukların başlarında gözüken sarımtırak keratinize dokulardır. Yağ asidi dengesizliğinden dolayı olur. Hani burnumuzdan sümük aktı, kurudu, ne yapalım? Ve sümüğü temizleyin. İşte konak da böyle değerlendirmelidir. Daha çok badem yağı önerilir. Ancak sadece badem yağını sürmeniz yeterli olmaz. Onu arkasından temizlemeniz de lazım. Ama buna engel olan bir ilaç yok. Bir krem, özel bir tedavisi yok. Bütün çocuklarda konak olur yeni doğan döneminde.
Hocam, bir dinleyicimiz de yemekleri kaç ayına kadar ezerek vermeliyim diye bir soru sormuş ama. Yani ezerek mi vermek lazım?
Şimdi şöyle, yeni doğanlarda biz ek gıdaya 5. 6. ayda dediğimiz gibi tedricen başlıyoruz. İlk zamanlarda tabii ki 5 aylık, 6 aylık, 8 aylık hiç dişi olmayan bir sürü bebek var. Olan dişlerde zaten çiğneyip yutmaya çok müsait olmuyor. O yüzden bebeklerinize 6. aydan itibaren çiğneyerek beslenmeye alıştırınız diyoruz. Ama bu bebeğin diş durumu çiğneme alışkanlıklarına bağlı olarak değişen bir durumdur. Aylar ilerledikçe daha çok ezerek değil de çiğneyerek verme eğiliminde olunuz. Ama bunun bir kuralı yoktur. Yani 8 aylık o çocuk hiç yemiyorsa mecbur ezerek vereceksiniz. Yapacak bir şey yok esasında.
Hocam, vaktimiz de doldu. Son bir soru sormak istiyorum.
Buyurunuz.
Rota ilk aşısını yaptırmayı ihmal ettik. İkinci dozunu yaptırabilir miyiz?
Şimdi şöyle
bir sorumuz var.
Normal şartlarda ülkemizde bir rutin bağışıklama programı, genişletilmiş aşı bağışıklık programı uygulanmakta. Sağlık Bakanlığı oldukça geniş kapsamlı, birçok ülkede olmadığı kadar çok aşıyı rutin olarak, ücretsiz olarak, yasal zorunlu olarak yapıyor. Hatta bu konu dikkatini çeken dinleyenlerimiz vardır. Hani zorunlu mudur, yapılmalıdır mı, yapılmamalıdır mı diye bir iki mahkemeye intikal eden hadise bile olmuştu. Biz genel manada Sağlık Bakanlığı yaptığı aşıların rutin olarak yaptırılmasını öneriyoruz. Bunun dışında kalan birkaç aşı var. Bunlardan biri rotavirüse karşı olan aşıdır. Rotavirüs ishal yapan mikroplardan biridir kabaca. Bağırsak iltihabı yapar. Çok miktarda kusma, karın ağrısı, ishal yapabilir. Ülkemizde de sık görülür. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat ama özellikle Ocak ayı başta olmak üzere kış ishallerinde en sık sebep budur. Ölümcül kalıcı bir hastalık değildir esasında. Sıvı, evet, kaybına bağlı problemler yaşanabilir. Ancak hani sağlığa ulaşım bu kadar kolay. Her yerde hastaneler var. Çok kolay da hekim bulunabiliyor. Hani ihtiyaç olursa serum takılabiliyor. Hastaneye yatırılabilirken aşı illaki yapılmalı bir aşı değildir kesinlikle. Rutin olarak yapılmıyor. Kitabın önerisi şu: aileye bilgi verin, aile kendi istediği gibi davransın diyor esasında. Bazı hekim arkadaşlarımız, bazı hocalarımız herkes rutin yaptırmalı derken bazıları etkinliğinin de yeterli olmaması nedeniyle biraz daha mesafeli duruyor.
İtilaf var yani bu arada.
Konsensüs yok net bir şekilde. Devlet zaten bu durumdaki bir aşıyı ücretsiz aşı kapsamına alıp kendini mali yükede sokmaz esasında. Öyle olduğu için bu aşıyı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? 10 doktora sorsanız 10 ayrı cevap çıkabilir rahatlıkla. Ancak kural şu: ilk dozu 14 haftadan önce yaptırılması öneriliyor. İlk doz 14 haftadan önce yaptırılmamışsa zaten devamında bu soruyu sormak abes olmuş oluyor. İlk dozu yaptırdıktan sonra ikinci, üçüncüyü biraz kaydırarak, evet, ön arkaya alabiliyorsunuz. Ancak ilk doz aşı yapılmamışsa bundan sonra yapacak bir şey yok.
Anne babanın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.
Ya dikkat etseniz de yani çocuk bu. Yere düşen emziğini alıp ağzına sokuyor. Yerde bulduğu şeyi ağzına sokuyor. Hatta yerde bulduğu şeyi ağzına sokmayı daha çok seviyor. Evet. Tabakta kaşıkla verilenden ziyade. Böyle olduğu için hani sakınarak, nedense sakınamazsınız. Yani birçok çocuğun da okula giden abisi ablası var. Ayrıca dediğim gibi milletçe biz sarılıp öpmeyi severiz çocukları.
Doğru.
Bizden de bulaşıyor. Hani standart sanitasyon, hijyen tedbirleri dışında zaten yapılabilecek çok bir şey de yok. Hatta bazı görüşler kişisel hijyenin çok önemli olmadığını, toplumsal temizliğin, işte kanalizasyon, güvenilir içilir su kaynaklarına ulaşımla ilgili problemlerin daha önemli olduğunu söyleyenler de var. İşin doğrusu olsanız da çok da önemli bir hastalık da değil esasında. Çok panik yapılacak bir durum değil esasında.
Hocam, çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah, rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Nefes Sıhhat programının da sonuna geldik. Sorularınızı birnefessihat@erkamradyo.com adresine gönderebilirsiniz. Yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan sorularımızı yanıtlıyor. Hocam, tekrar teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, rica ederim.
Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.
İnşallah.